Merhaba, neden filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu çok sevgili Tuğba Büyüküstün. Hoş geldin Tuğba'cığım.
Hoş buldum Zeynep.
Valla bu kadar kısa Fransa İstanbul arası gelirken zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Bir süredir orada yaşıyorsun, devam ediyorsun,
evet,
değil mi?
Evet.
Kızlar okulda.
2 seneyi geçti.
Aslında güzel bir şey, gitmeli gelmeli, çünkü bu taraftan da kopmuyorsun, bir sürü
yok,
deneyimler
mümkün
var.
Mümkün değil zaten yani, tabii, buradan tabii kopmak.
Mümkün değil, evet. Şeyi söyleyeceğim, tabii biz burada biraz insanların hani kariyer, sektör, onları konuşuyoruz ama ikimizin de çok sevdiği biriyle başlamak istiyorum. Tomris Gritlioğlu, senin hayatında önemli bir yeri var.
Çok.
Aslında senin hikayen de biraz onunla şekillenmeye başlıyor, değil mi?
Onunla başladı.
Onunla başladı,
yani
evet.
Yani şekillenmek değil, onunla başladı.
Keşfetti seni.
Evet, yani keşfetmek mi ne bilmiyorum ama Tomris Gritlioğlu olmasa ben oyuncu olmazdım mesela.
Çünkü sen Güzel Sanatlar Fakültesi sahne
dekor
evet, bölümünde
dekor
okuyordun.
Kostüm okuyordum.
Ve o alanda da gelişmek istiyordun.
Aynen öyle.
Peki çocukluğunda sinemaya merak, oyunculuğa merak, böyle bir şey var mıydı?
Yani sinemaya merakım var tabii ki, sinema, tiyatro. Annem beni çok tiyatroya götürürdü. Mesela annemin çok merakı vardı. O yüzden biz her hafta tiyatroya giderdik. Sinema, film zaten hani. Ama oyuncu olmak hiç hayal ettiğim bir şey değildi. Öyle bir şey hayal etmedim hiç.
Yeteneğin de var, çizimle giriyorsun çünkü.
Aynen,
o yani dekor, sahne ve dekor bölümü bayağı önemli bir bölümdür. Yani
evet.
Çok kıymetli bir bölümdür.
Ya zaten bölüm 10 kişi alıyor.
Biliyor.
Her sene. Mimar Sinan zaten hani toplasanız her bölüm 10 kişi alıyor Güzel Sanatları.
Ben o bölümü kazanamamıştım mesela.
benim de ben fen matematik okudum. Önce mühendis olacağım diye başladım. Arkasından ben genetik mühendisi olacağım dedim. Sonra resim benim ilk aşkım. Yani hayatımda ilk yaptığım şey resim yapmak aslında. Kendimi ifade etme şeklim. Sonra dedim ki benim böyle bir şey seviyordum ben. Tekrar bir başlayayım bakayım ne oluyor falan derken. Tekrar resim hayatıma gelince endüstri ürünleri tasarımı falana döndüm. Endüstri'nin bir ODTÜ'de var girebileceğim. Bir Mimar Sinan'da var derken. Önce ODTÜ, sonra Mimar Sinan, yani resim ağırlık kazanmaya başladıkça böyle bir Mimar Sinan'a çevirdim yüzümü. Sınavlardan sonra hatta lisemizin müdürü çok kızmıştı bana. Demişti ki ben Mimar Sinan mezunuyum ve 3 senede ancak kazandım. Orayı kazanmak çok zor, biliyorsun değil mi? Çünkü ben seçim yapmadım. Yani başka hiçbir bölümü seçmedim. Ben dedim Mimar Sinan'a gireceğim. Mümkün değil Tuğba dedi. Hemen git kağıtlarını getir, seçim yapıyoruz. Sonra annem dedi ki emin misin başka bir şey istemediğine? Yani yapmaz mısın dedi. Yapmam dedim. Hani kendimi göremiyorum dedim başka bir şeyde. Tamam o zaman dedi. Biz bir daha hiç geri dönmedik okula.
Ne güzel, harika bir şey. Ya evet. Aslında tabii ben de mesela çok Mimar Sinan'da mesela resim bölümüne girdim ama orada okumadım. Şeyde okudum, Marmara Güzel Sanatlar'da okudum sinema. Ama hiç kolay değildir. Hele sahne, görüntü sanatları ve dekor, kostüm, o bölüm gerçekten zor seçer. Demek ki bayağı gece kursa falan gittin mi çizim için?
Çizim için bir sene kursa gittim, evet.
Evet, o evet. Çünkü öbür türlü
Mimar Sinan'a özel
öğrenmek.
Aynen. Çünkü Marmara'nın şeyi farklı,
tabii,
çizim şekli farklı, boyutları bile farklı. 35'e 50 Mimar Sinan'da,
evet.
70-50 çalışıyorsun.
35-50 evet. Aynen. Evet, 35-50 çizerek ve hatta benim yani sinema televizyona girdiğim sınavda orada hizmetlileri çağırıp işte oturtup
tabii.
onları çiziyorduk. Yok, sonbahar yaprakları çiziyorduk.
Aynen.
Bu arada tabii Tomris'le başladığım için sen orada okurken Tomris seni nasıl buldu ve işlere dahil etti?
Ya orada enteresan bir şey var. Daha okulu yeni kazandım. Atölyelere bakıyorum. İşte resim atölyesinde dolaşıyorum. Hangi hocalar nerede? İşte bilmem nereye dolaşıyorum falan derken. Orada bir o gün bir fotoğraf çekimi var. Ben de müthiş utangacım ve benim hatta 9 yaşımla 18 yaşım arası neredeyse fotoğrafım yok. O kadar hoşlanmıyordum fotoğraf çektirmekten. Ondan sonra ve bir şekilde ikna ettiler beni. Bir çekelim mi sizi falan filan diye. Öyle sonra oraya gitti, buraya gitti falan filan derken ben reklamlarda oynamaya başladım üniversitede okurken. Reklamlarda oynayıp para kazanıyorum. Aynı zamanda benim şöyle bir şey de oluyordu benim için. Seti gözlemleyebiliyordum. Kim ne yapıyor ve benim yapacağım iş ne ve bu iş nasıl yapılıyor?
Tabii.
İnsanlarla tanışıyordum ve o gözlem benim için çok önemliydi. O yüzden de benim işime geliyordu açıkçası. Hem para kazanıyordum hem yapacağım işi gözlemleyebiliyordum.
Tabii network oluşturuyorsun.
Aynen. Sonra Tomris Hanım bir reklamda görmüş beni. Bir de şey yapmıştım. Bir dergide moda editörünün yanında asistanlık yapmıştım bir yaz. Orada yine benim fotoğrafımı çekmişlerdi. Bir o dergideki fotoğraftaki kızı arıyor. Bir de reklamdaki kızı arıyor. Bir tanesinde saçım uzun, bir tanesinde saçım kısa.
İkisi de aynı kız.
Aynen.
Güzelmiş.
Ama haberi yok. Diyor ki kısa saçlı olan geldi. Uzun saçlıyı da görmek istiyorum. Gönderdik. Hayır diyor, kısa saçlı olan geldi.
Nur içinde yatsın, evet, öyle diyelim. Onu söyleme tonlamasını hisseder gibiyim, duyuyorum kulaklarımda. Zaten Tom Rees'in hani bu görüşü çok önemliydi. Yani çok önemli oyuncuları, sektöre
yönetmenleri,
evet, öyle bir sezgisi vardı.
Müthiş. Şöyle oldu. Tom Rees Hanım bana direkt başrol teklif etti bir projede. Ben dedim ki ben yapamam. Hani benim böyle bir zaten merakım yok. Son sınıftayım. Ben yapamam dedim. Nasıl yapacağım dedim yani. Ben zaten dizi izleyecek vaktim de yok. Ben nasıl olduğunu da bilmiyorum dedim. Hani ondan sonra bir daha dedim ben yapamam. Ondan sonra şey geldi. Çemberimde Güre'ye Çağan. O zaman da Çağan'ın yani böyle izlediğim ağır ne kadar enteresan. Evet, hani güzel. Açıları bilmem, evet, böyle ilgimi çeken bir yönetmen. Bir de daha küçük bir roldü. Dedim tamam deneyebilirim yani. Hani bunu en azından şey dedim. Hani bir kostümü giyip bir şey, hani bir oyuncu nasıl hissediyor? Onu deneyimleyip sonra işimi daha iyi yapabilirim.
Güzel.
Dedim.
Aslında sağlıklı bir alan seçiyorsun kendine. Ben de biraz öyleyimdir. Yani önce bir göreyim ne oluyor, bir hissedeyim. Mesela bu podcastleri oturtana kadar ben buraya, burası başka bir ofisteydi. Belki bir sene gittim geldim, konuştuk böyle mi olur öyle mi olur filan. Ondan sonra bir tane test yaptık ve ondan sonra oturdum bu koltuğa. Çünkü galiba alanı tanımak çok değerli bir şey. Ama zaten orada hemen fark edilmeye başlandı senin durumun Çemberimde Güloya'yla. Evet. Oradan da ilerledi. Peki onu ilerletirken mesela ilk gittiğin set, hani reklam setleri dışında dizi seti, ne hissettin orada? Yani kendini çok rahat hissettin
seni
mi?
Seni hiç hatırlamıyorum, hiç biliyor musun?
Heyecandan herhalde.
Herhalde bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Çünkü hiç bana ait olmayan bir alan ya ve benim hayatımda kendimi hayal ettiğim bir alan değil.
Kendine odaklısın. Çünkü işimi iyi yapayım odaklandığın, evet, için etrafı, evet, görmedim belki.
Aynen
de,
yani
mi?
Hayır, gözlem yapıyorum. Kareler var ama hissim yok. Çünkü tamamen gözlem yapacağım, anlayacağım. Sonra da ben yine dekor, kostüm neyi seçeceksem o alanda işime devam edeceğim. Yani aslında benim burada olmam amacım benim çalışacağım kişilerin nasıl hissettiğini anlayıp daha, evet, iyi yapmak için. Aynen. Dolayısıyla süper. Hissimi bilmiyorum. Sadece kareleri hatırlıyorum. İnsanları hatırlıyorum, ortamları.
Evet. Peki senaryoda rolün geldi. O rolü oynayacaksın. Senaryoyu okudun. Nasıl bir hisse kapıldın
büyük
sete
geçince? Şuursuzluk, bilmiyorum ki.
Çok tatlı söylüyorsun.
Yani hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum.
Ama yönetmen geldi, ama Çağan geldi. Yani, sana dedi ki şöyle böyle bir şeyler yönlendirme yaptı
ama
herhalde.
Ama tabii ki öncesinde bir kere şu var. Hep izlediğin, bildiğin ve müthiş oyuncularla
aynı yerdesin.
Ve ben şunu hatırlıyorum en çok Zeynep. Böyle sahnem olmadığında bile mesela böyle seyrederdim oturup. Nasıl oynuyorlar, ne yapıyorlar diye. Böyle seyrederdim yani.
İçselleştiriyorsun her şeyi. Belki ondan. Peki sen birdenbire bu profesyonel oyunculuğa geçiş yapınca ailende bir şey oldu mu?
Ya şöyle, Çemberimde Güre'yi tamam dedikten sonra babam şey dedi. Ya Tuba dedi, sen özgürlüğüne çok düşkün bir insansın. Bunu nasıl yapacaksın dedi. Yani bu tanınma etme ve şeylerde daha o zaman başlamamışım bile. Hani böyle bir şey var ve ben yapmak istiyorum diye ailemle konuştum. Sen dedi özgürlüğüne çok düşkünsün ve öyle insanlar seni tanıyacaklar, edecekler. İşte dışarıda rahat hareket edemeyeceksin. Hiç sana göre bir şey nasıl? Ben dedim ki baba dedim yani ben herhangi bir iş yapıyor gibi düşün dedim. Yani hani ben öğretmen de olabilirdim. Bu da öyle bir iş dedim. Bir iş yani yapacağım. Eve döneceğim. Zaten buna ben devam etmeyeceğim. Sadece bir deneyeceğim dedim.
Öyle başladın işe. Ama zaten hayat öyle ondan başladım. Sonra evet başladı ve sonra bitmeyen bir acayip
aynen
derecede.
Işte... Sonra Tom Rees Hanım bırakmadı. Yani benim hayatımda çok çok çok değerli, çok önemli.
Evet zaten
yani.
Evet. Senin ama yani ondan sonra git gide ilerliyor ve ben yine rahmetli diyeceğim Yusuf Kurçay'ın filminde seni gördüm Yüreğine Sor'da. Aa dedim bayağı böyle bir orada bir başrol ve yürüyorsun. Aa dedim ne kadar güzel yani o ana kadar hep ekranda gör çünkü ben dizileri de çok yoğun seyreden birisiyim yani işim o deyip bir tarafa bakan diyen biz çok şeyi bir arada görüp çünkü aslında diziler çok nabız tutmayı sağlayan işler bence. Yüreğine Sor'da başrolü gördüm ve dedim ki yani bana dediler işte o potansiyel nasıl dedim ki o kadar oyunculuk ve şey olarak güzel ki atmosfer vesaire. Onlarla kısa bir böyle bir buluşmamız olmuştu. Bunu konuştuğumu ve seni orada sinemada da mutlaka olmalı diye kendi kafama yazdığımı hatırlıyorum. Onu sana çok samimi söyleyeyim. Ama tabii sonra ben çok uzun zaman seyrettim işte Gönül Çelen. gelen vesaire, hı-hı, böyle ard arda gitgide yükselen bir durum söz konusu. Burada konuşuyoruz ama hiç kolay bir şey değil. Bu süreçte aslında hayal kırıklığı dediğin ya da Allah kahretsin ne oldu dediğin, niye girdim bu işe dediğin zamanlar oldu mu?
Hayal kırıklığı dediğin şeyler oluyor.
Hep olacak zaten
hele,
de.
Hele biliyorsun başlarda bu sistem bugünkü gibi değildi. Çok daha zordu. Hmm. Yani ben ilk başladığım zamanlarda, şu anda setlerde
saatler tutuluyor.
Aynen. Yiyecek, yani yemekler, saatler, tabii, herkes başka bir yemek söylüyor.
Kesinlikle.
Herkesin karavanı var. Yok ambulans, tabii, var bilmem ne, tabii, var. Herkesin ayrı karavanının olmadığı zamanlarda bir karavanın içinde 20 kişi kış soğuğunda dip dibe olmak zorunda ve kaldığında, birbirini tanıdığında, muhabbet ettiğinde, o enerjiler birbirine uyumlandığı zaman ortaya çıkan işler bence çok daha başkaydı.
Kesinlikle.
Yani ben onu mesela özlüyorum.
Tabii.
Çünkü şimdi herkes ayrı karavanlarda. Hadi set diyorlar, herkes çıkıyor.
Evet, o evet, onun da başka.
Ama o enerji uyumlandığında bence çok daha başka bir enerjisi oluyordu işlerin.
Kesinlikle vardır. İşte uzun metrajda biz aslında onu biraz yaşıyoruz. Yani ayrı karavanlar vesaireler olabiliyor. Ama yine de onun bir ruhu var. Hani, hı-hı, yemek yerken vesaire yaparken zaman zaman, hatta setler bittiğinde ben hafif depresyona giriyorum. Çünkü hani öyle bir zaman yaşamışız ki sanki ölüm, hakikaten de anılarımda ölümsüz, unutmadığım şeyler, hı-hı, onlar yani.
Tabii.
Çok da güzel o paylaşımı, haklısın, çok haklısın. Peki ondan sonra sana gelen işlerde senaryoyu okumaya başladın, okuyorsun. Hani kriterlerin ne? Mesela bir senaryo okuduğunda tabii ki çok, hani eminim, hoşuna giden kadar gitmeyen bir dolu şey olabilir. Ama ilk ne seni çekiyor? Ya burada olmalıyım dedirten şey ne oluyor?
Şöyle tanımlıyorum. Eğer karakter benimle konuşuyorsa.
Tamam.
Yani karakterle
kurduysan,
sohbet edebiliyorsam senaryo okurken.
Ay çok güzel bir şey söyledin. Literatüre göre kullanacağım bunu bak. Senaryoyla konuşabiliyorsan süper bir şey.
Evet.
Doğru. Aslında benim için de biraz hani baktığım zaman, okuduğumda ben onları tanıyorum. Bir yerde dinliyorum ya da yan, hı-hı, komşu olmuşum. Hı-hı. Görüyorum. Bildiğim bir şeymiş gibi geldiğinde çok daha hızlı içine,
değil,
giriyorum.
Mi? Böyle görmeye başlıyor. Yani görüyorsan okuduğun şeyi.
Kesinlikle.
O
zaten
şey
kendi kariyerinde çok önemli yönetmenlerle, ustalarla çalışmaya devam ediyorsun. Şunu soracağım. Yönetmenlerle çalışırken, onun için yönetmen girişini yaptım. Yönetmenlerle çalışırken onları da anladığım kadarıyla yoğun dinliyorsun herhalde. Dinleyerek mi yapıyorsun, yoksa karakteri nasıl konuşuyorsunuz? Ne bekliyorsun bir yönetmenden?
Enteresan geliyor bana. Çok enteresan bir iş bu. Yani bir senarist bir şey yazıyor, bir hikaye yazıyor.
Hı hı.
Hikayeye karakterler koyuyor. İşte sonra sen o karakterlerden biri olacaksın.
Biri olacaksın.
Sen onu okuyorsun ve bir şey görüyorsun. Yönetmen okuyor, başka bir şey görüyor. Atıyorum kostümcü okuyor, başka bir şey görüyor. Görüntü yönetmeni okuyor, başka bir şey görüyor. Yapımcı başka bir şey. Yani sonra onları toparlayıp tek bir vücuda getirmek çok enteresan geliyor bana. Çünkü gördüğün şeyleri bir yerde buluşturman gerekiyor.
Doğru.
En doğru noktada buluşturman gerekiyor. Hı-hı. O yüzden de hemen hemen aynı dili yakalayabiliyor olman lazım. Ve birbirine karşı bence ön yargısız, açık bir şekilde o karakter konuşabiliyor olmak gerekiyor.
Masaya yatırmak
Masaya
lazım.
Masaya yatırmak lazım. Ki orta noktada buluşabil.
Şeffaf ve hatta çatışma iyi bir şey bazen.
Evet.
Karakter için çatışma yapmak bence iyi bir şey. Çünkü ya bunu bana birbirimizi ikna ederek, yoksa sonuçta
aynen
iş yapmak
öyle
ve işi iyi yapmak için
aynen
uğraşıyoruz.
Öyle.
Bu çok güzel bir şey. Aslında o sezgilerin hani kuvvetli olduğunu biliyorum. Orada da zaten senin bence sezgilerin de çok yardım ediyordur o karakterle
olabilir,
ilgili.
Olabilir.
Değil mi?
Olabilir.
Çünkü bizim işin sinema veya görsel işitsel alan, dizi ne olursa olsun, kolektif bir sanat ve her şirketin birbirini beslediğine inanan, hı hı, birisiyim. Yani dolayısıyla yönetmenlerin de o çok boyutlu olması, açık olması çok değerli bir şey,
evet,
diye düşünüyorum.
Ve yönetmene ve görüntü yönetmenine güvenmek de çok önemli.
Çok.
Tabii ki. Çünkü senin ilk seyircin o. Orada kamera dururken ve sen burada bir şey yaparken senin ilk seyircin o. Dolayısıyla
doğru.
Orada güvende olduğunu bilmek.
Tabii.
Ve oradaki insana oynamak istemek.
Tabii.
Yani o sendekini oraya vermek istemek ve onu vermekten keyif aldığın zaman.
Tabii canım, müthiş bir şey bu.
O başka bir şey oluyor.
Tabii başka bir şey daha var. Senin yani başrol oynadığın zaman karşında da bir başka oyuncu daha var ve o uyumun yakalanması. Orada da aslında önden bir çalışma, bir takım şeyler, hani beraber oynadığın, birebir seninle beraber oynayacak oyuncularla oturup önden konuşmak, anlaşmak, karakterleri birlikte yapmak, nasıl geçiyor süreç?
Yani şöyle, ben orada biraz şöyle bakıyorum. Eğer ben senaryonun içinde tanışıyorsam o kişi, ile önden çok beraber olmak, illa anlaşmak
öyle bir
gibi
derdim,
bir gereklilik hissetmiyorum.
Hı hı, hı.
Çünkü zaten başında yabancıyız. Sonradan yavaş yavaş tanışıyoruz. Yani. Zaten hikayenin içinde de yavaş yavaş enerji uyumlanıyor falan filan. Hı hı. Ama tabii ki kardeş oynuyorsan, daha karı koca oynuyorsan, bilmem ne oynuyorsan, o zaman başka bir şey. Ediyor. Yani dokunmanın, özel bir iletişim şeklinin gelişmiş olması gerekiyor.
Şimdi bir de bu daha önceki bölümlerde söyledik. Bu intimisi koçlar da devreye giriyormuş artık bazı çekimlerde.
Bilmiyorum. Denk gelmedim hiç.
Ha, daha işte hiç yeni işte. Başlıyor.
Öyle mi?
Oyuncu sendikası, evet.
Hadi bakalım.
Yakınlık koçu. Ama bu sadece bir kadın erkek vesaire değil. Ne bileyim, bir çocuk yıkanacakken dokunulması gereken, o sınırın geçeceği yerde. Bakalım o da nasıl bir deneyim aslında, geçirdim diye merak ettim. Evet. O çünkü ben, şimdi ben... Amerika'da falan mecburi bütün bu hikayelerden sonra biraz mecburi kılınmış setlerde. Tabii biz de Türkiye'de işte oyuncular sendikası uğraşıyor bununla ama sonuçlarını göreceğiz uzun zaman içerisinde. İnşallah yararlı ve hani herkesin rahat, daha iyi performans sağlayacağı bir şey olur diye düşünüyorum.
Kesinlikle, ama yani hani yaptığı işin farkında ve zaten birbirine saygılı kişiler arasında hiçbir zaman sınırlar aşılmıyor. Yani karşılıklı iki insan birbirine saygı duyarak
ilerlediği zaman.
Aynen öyle, zaten öyle bir
peki,
dert olmuyor.
Peki sen oyunculuk konusunda setlerde, aslında setler senin okulun oldu gibi anlıyorum
öyle.
Değil mi?
Aynen öyle.
Ben çünkü şunu çok önemsiyorum. Yani bizim işlerimizde hangi alanı yaparsan yap, uygulamada öğrenmek gibisi yok. Yani diğeri zaten eğitim, hani okul dışında kimseye diploma sorulmuyor. Zaten eğitim hayat boyu devam ediyor. Yani ben de hala bir sürü konularda eğitim alıyorum. Hala deme nedenim hani kendime bir şey olmaktan değil, artık yaşım daha ilerlediği için. Bence çok da sağlıklı, belki kariyerinde bu kadar sağlıklı ilerlemenin bir parçası da olabilir.
Belki, belki yani hani o gözlem tutkum da muhtemelen
geldi. Ama zaten sen güzel sanatlar okuduğun için gözlem işin ayrılmaz bir parçası.
Evet.
Bu arada sen 42. Emmy'ye aday gösterildin.
Evet.
Bence müthiş bir şey, ondan sonra başladı. İnşallah en güzelini de alırsın diye düşünüyorum. Bir sürü ödülüm var ama. Ama başka bir tarafın daha var ki, sivil toplum alanında yani sosyal sorumluluk dediğin şeyi çok önemsiyorsun. UNICEF'in temsilcisiydin değil mi? Mesela hatırlıyorum, ben Sabancı Vakfı'nın ilk yarışmada, daha hiç kimse ne olduğunu bilmiyor, sen geldin, jürilik yaptın. Ve biliyorum ki hep destekleyici bir tarafın var. Yani bu hem bence senin bu yapında zaten vardı. Şimdi oyuncu olunca çok daha şey, biraz bundan konuşalım mı, ne dersin? Nasıl düşünüyorsun? Yani insanlara destek olmak, bir şeyin elçisi olmak, iyi mesajlar yollamak.
Şöyle, benim için zaten çocuklar bambaşka bir yerde duruyor. Yani benim küçüklüğümden beri öyle. Ben
çocukları çok seviyorum.
5 yaşındayken bile çocuk bakıyordum, bakabiliyordum. Her zaman çocukları çok sevdim. Çocuk demeyeyim, bebek o zaman tabii ki. Benim için çocuk bebek oluyor. Neyse.
Tabii sen o zaman çocuk, sen çocuksun çünkü.
Aynen, ben 7 yaşında bana kuzenlerimi bırakıp gidiyorlardı yani. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Ben her zaman
koruyucu
çok,
bir yapım
evet,
var.
Evet, yani çok anaç bir tarafım var benim karakter olarak. Dolayısıyla her zaman çok değerli oldu. Tabii oyuncu olduğun zaman daha yaptığın şeyler, hareketlerin, söylediğin şeyler çok daha fazla yere ulaşabiliyor. Bunun da avantajlarını kullanmak gerekiyor böyle
evet,
alanlarda
tabii,
diye düşünüyorum.
Yani. Bir de sen bildiğim kadarıyla kısa filmcilere, bir takım yeni gelen insanlara da son derece açık davranıyorsun. Hani biliyorum, bazen inandığın bir şey olduğunda ben şöyle olmayabilir destekliyorsun. Hani bunlar da değerli bir şeyler.
Benim için her şey inanmaktan geçiyor zaten. Yani inanıyorsam, görüyorsam orada başka hiçbir konu olmuyor. Yani evet, aynen.
Tabii burada baktığımız zaman işte kadınların da, kamera önündeki kadınların, özellikle oyuncuların kamera arkasında çok son yıllarda konuşulan bu fırsat eşitliği, yani kadınların, kadın rollerinin biraz daha artık daha avantajlı bir şekilde yazılması, daha o yaş ayrımcılığına girmemesi gibi gibi gibi bir takım şeyler var. Bu konuda bir şey söylemek ister misin? Çünkü bu benim için önemli bir konu. Herkes konuğuma soruyorum.
Ben çok şanslıydım Zeynep.
Evet,
yani
onu görüyorum.
Yani ben Tormis Girittioğlu gibi bir kadınla başladım ve Tormis Girittioğlu her zaman çok güçlü kadın karakterleri.
Çok önemli bir yeri var orada.
Çok
evet,
önemli
kesinlikle.
Bir yeri var ve Tormis Girittioğlu gibi bir kadınla bu işe başlamış olmak tabii ki, yani şu anda bana en sevdiğin işin diye sorduklarında yarısından fazlasını sayıyorum. Bu çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj. Yani hepsinde çok güçlü kadın karakterleri oynadım
ben. Ona da dikkat ettim ben aslında seni böyle çalışırken. Bence evet, Tomris'in olması şeyi getirmiş çünkü. Aynen, o öyle projelere giriyordu.
Ve şeydik yani, her bölüm yazıldıktan geldikten sonra bize oturur konu, yani tartışırdık, karakterleri tartışırdık. Bu en son bunu yaptı, şimdi bunu yapar mı, buraya gider mi bu karakter, neden gitmez, ne olur. Yani çok değerli şeyler bugün yok.
Evet.
Bugün
evet.
yok yani. Gerçekten çok şanslıydı.
Çünkü aslında evet. Şimdi tabii bunu birazcık hani işte Avrupa'da falan hani dikkat ediyorlar artık. Çünkü bu sadece Türkiye'ye dair bir şey değildi. Bütün dünyada
aynen, bütün
olan
dünyaya
bir şeydi.
Dair bir şey.
Biraz daha önce ama tabii eklektik olmaması da çok önemli. Yani hani mış gibi gözükmenin bir alemi
aynen.
yok. Bu
Biz
anlamda
şey
da
vardı
önemli.
tabii yani benim de başıma geldi mesela işte hani şöyle olsan mesela atıyorum diş etlerin gülerken çok görünüyor. Diş etlerini Heh. Kestirip dişlerini düzelttirsen mi?
Tabii.
İşte silikon yaptırsam mı göğüslerine falan gibi
Tabii.
şeyler ilk başlarda geldi tabii ki.
Tabii, tahmin edebiliyorum.
Yani orada da insanın her zaman inandığı yerde durması gerekiyor diye
Tabii yani
düşünüyorum.
benim farkım ayrıcalığım o. Yani sonuçta daha farklı bir şey olabilirdi. Ben öyle diyorum bazen, malzeme bu bundan da ötesine gitme diyorum yani. Peki şunu soracağım sana. Tabii sen bir taraftan da aslında zaman yönetimini sormak istiyorum sana. Çünkü ikizler var. Ve onlar kaç yaşına geldiler şimdi?
13
13
olacaklar.
yaşında
Evet.
olacaklar. Sen de maşallah ablaları gibisin. Öyle
Teşekkür
gözüküyorsun.
ederim.
Yani hem iki çocuk hem arada o yaptığın bütün işler bir şekilde hayatında onlara göre ve kendi hayatında onlar arasında bir denge yaratmak bence çok değerli. Bunu nasıl başarıyorsun?
Saydığın işlerin çoğunu ben kızlardan önce yaptım. Yani ben çok çalıştım o dönem. Ve dediğim gibi yine söyleyeceğim çok şanslıydım, çok güzel işler yaptım. Kızlardan sonra daha az, daha seçerek iş yapmaya başladım. Çalışma günlerimi daha
Haklı olarak.
kısıtlı tutabileceğim işler yapmaya başladım. Çünkü benim için şöyleydi. Ben bu çocukları da annelik yapamayacaksam neden çocuk yaptım?
Çok haklısın.
Bakıcı büyütecekse ben niye çocuk yaptım ki?
Zaten sen bayağı kendin her şeyle ilgilenen bir annesin, öyle
Evet.
görüyorum.
Ondan sonra işte daha seçerek yapmaya başladım. Boşandıktan sonra yaklaşık 4 sene hiç çalışmadım. Direkt sadece kızlarla ilgilendim. Arada
Büyük bir
3-4 sene
fedakarlık
falan bir
yapmış.
boşluğum var benim. Hiç çalışmadığım. İşte onlar biraz büyüdükten sonra tekrar başladım ufak ufak. Sonra zaten Paris'e taşındık. Şimdi daha seçerek, daha
Nokta
özenli, daha
atışlarıyla.
nokta atışı, daha az ama öz şeyler yapmaya çalışıyorum.
Çalışıyorsun. O zaman hani bu daha seçerek derken hayır demeye daha çok başladın projelere.
Evet,
Ama
aynen.
senin için zor bir şey mi hayır demek?
Ne açıdan?
Kimi insan hani hayır demekte sıkılıyorum, nasıl diyeceğim, ne yapmayacağım falan diye düşünür ya.
Bazen çok hissetmediğim bir iki iş var hayatımda. İşte hayır diyemediğim için evet dediğim. Sonrasında o kadar
Üzüp.
canım yandı ki.
İşte tabii.
Çünkü sen hayır diyemiyorsun ama başkaları...
Evet.
O yüzden şu anda hayır demek o kadar zor değil.
Bunu o kadar iyi anlıyorum. Ben öyle öğrendim. Yani hele benim kuşağım, ben senden büyük olduğum için biz ve bazen espri yapıyoruz kendi kuşağım. Biz hayır diyemediğimiz için evlenen filan insanlarız, öyle söyleyeyim sana. O yüzden gülüyorum yani. Bunu bir arkadaşıma söyledim. Dün dedi ki ya etme, bu kadar doğru bir şey duymadım. O yüzden de bu önemli. Geçtiğimiz günlerde bu Kızıldeniz'de jüri üyeliği
Evet.
yaptın. O nasıl bir deneyimdi? Jüri
Müthiş.
olmak. Evet, birazcık onu
Yani
anlatır
jüri
mısın?
oldum daha önce.
Tabii
Tabii
oldun,
çok
bir sürü
çok
oldun.
değerli
Ben en öncesi
festivallerin.
esas Sabancı'da yaptın
Evet.
ya
Yani
benimle
çok
birlikte.
değerli film festivallerinde jüri üyeliği yaptım. Kızıldeniz'dekinde.
Özellikle bunu niye Kızıldeniz'i sordum? Çünkü farklı bir coğrafya ve artık batı değil, biraz doğudan gidiyoruz ya. Hani o
Evet.
açıdan sordum.
O anlamda şeyde yaptım mesela daha önce. Los Angeles'ta Asya Filmleri Festivali'nde
Güzel.
yaptım. Orada da yine Orta Doğu, Asya, Afrika filmleri üzerinde bir film festivali var. Orada kaç sene önce herhalde 5-6 sene önce bir jüri üyeliği yapmıştım. Ama bu daha şeydi. Mesela orada bize önden filmler gelmişti. Hepimiz seyretmiştik. Sonra gelip işte orada bu hayır hepimiz orada izledik. Orada konuştuk. Çok daha birebir, çok daha intens geçen bir
Evet,
festivaldi.
tam bir
Bir
jüri deneyimi
tam bir
olmuş.
jüri deneyimiydi. Evet, diğeri daha farklıydı tabii. Seçki çok iyiydi. Jüri üyeleri, jüri başkanı hani zaten
Her
hani
bakımdan.
çok çok enteresan, çok keyifli bir deneyimdi. Hem çok güzel vakit geçirdik beraber, hem çok yorulduk, hem çok keyif aldık.
Orada da ciddi bir hedef kitlen var senin, yani seni çok seven fanların var.
Evet.
Çünkü mesela biz seninle ne zaman sosyal medyada bir şey yazışsak altın dolu veriyor. Oradan dolayı ciddi anlamda doluyor. Peki aslında sen hani bir şekilde bütün bu yolları yaparken, yaşarken film çekmeyi hiç düşündün mü?
Evet,
Yönetmeyi?
evet,
Düşünüyor musun? Biraz onu
evet.
konuşalım. Neler yapmak istiyorsun?
Yani şöyle yönetmek istiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Benim yazdığım şeyler de var. Fakat hepsi yarım. Bir ara bitirirsem özellikle bir tanesi var. Onu çekmeyi çok istiyorum.
Öyle bir potansiyel gördüm sende.
Öyle mi?
Valla. Çünkü o kadar güçlü bir iç dünya hissediyorken, yani oyunculuk tamam ama onu başka türlü de akıtabileceğin yerler olabilir diye düşünüyorum.
İstiyorum.
Evet, bence yapmalısın. İnşallah filmde çekersin, o zaman da tekrar konuk ederiz.
İnşallah, evet.
Peki bu mesleğinde kariyerine yeni başlayan insanlar ve oyunculuk hedefi, senin böyle bir hedefin yoktu, bir şekilde yolun oraya gitti. Yine ama sanat dünyası içinde bir meslek seçmişsin, yani sahne dekoru, kostümü vesaire. Ama hani niyet hakikaten bu olan insanlara ve bu insanlar eğer okul vesaire de yoksa, çünkü şöyle bir inanç var, ben ona çok inanmıyorum, hani konservatuvara gidemezsem oyuncu olamam. Yo, ben öyle inanmıyorum, herkes eğitim başka bir şey yani. Ne önerirsin?
Ben de mesela o inanç vardı, çünkü ben akademiden mezun olduğum için akademi şudur, eğitimini alamazsan yapamazsın.
Kesinlikle.
Dolayısıyla ben bunun handikapını çok hissettim oyunculuk sırasında.
O
çünkü ben bunun eğitimini almadım, bir dakika benim bunu yapmamam lazım. Yani yıllarca bu bende devam etti. Benim bunu durdurmam lazım, ben bunu yapmamalıyım, bu benim hakkım değil. Bunu ben çok uzun yaşadım. Ama evet, bu bir aynı zamanda da galiba bir içgüdü. Yani oyunculuk, insana ait şeyler var. Şarkı söylemek, müzik aleti çalmak, oyunculuk. Yani taklit etme yeteneği ya da işte perform etme yeteneği diyeyim. Resim. Bunların hepsi ilkel insana ait şeyler. Dolayısıyla bunlara ben bir noktada içgüdü olarak bakıyorum.
Çok haklısın.
Tabii ki bunu eğitimle başka bir noktaya taşıyabilirsin. Ha, eğitimle bazen körelebiliyor. Bunu da yaşadık biz akademide.
Tabii
bazen
canım,
oluyor.
Tabii.
Ondan sonra kendi özgünlüğünü kaybedebiliyorsun bazen. Ama bunlar her şeyden önce hepimizin insan olarak, ilkel insan olarak içimizde olan şeyler bir kere. Oyuncu olmak isteyen insanlara ne? Bu çok zor bir soru.
Evet, ama dünyayı görmek veya hayat, gözlem dedim mesela, bence önemli bir şey söylemiştin.
Bence zaten gözlem yapmayı birinci yere koymayan kişi çok için çok zor.
Sanat zor zaten.
Sanat zor.
Sanat
zor.
Evet. Sanat,
yaratıcılık
çünkü
zor.
Yaratıcılık, evet. Çünkü gördüğün bir şeyin defalarca yorumlamak sanat dediğimiz şeydi. O aslında.
Bir süre sonra şey başlıyor mesela. Oyunculuk yapmaya başladığımda bir süre sonra hayatın içinde kendi duygularımı sorgulamaya başladığımı fark ettim. Hakikaten ben şu anda üzülüyor muyum? Mesela. Hayatın içinde olan bir şeyden bahsediyorum. Yoksa üzülmem gerektiği öğretildiği için mi üzülüyorum?
Üzülüyorum. Kesinlikle. Ha, buna tepki vermem gerekiyor diye mi? Evet, doğru söylüyorsun. Çünkü bazen çok farklı tepkiler de olabilir yani öyle baktığında. İşte o yüzden de aslında insanın ruhu üstüne gözlem yapması, araştırma yapması,
ama
kendi ruhunu araması çok
gerçekten
güzel.
Gerçekten insanın kendini bilmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
Ya önce kendini bileceksin. Kendi omurganı kuracaksın. Orası bir sağlam olacak. Çünkü orayı yıkabilecek ve zarar verebilecek o kadar dış etkene maruz kalıyorsun ki. Orayı iyi kurmazsan ve oraya iyi tutunamazsan zor olabilir.
Bir şekilde bir zırh geliştirmen gerekiyor. Yani benim aslında oradaki ölçüm şu oluyor. Bir karar veriyorum. Vicdanım ve ruhum rahatsa o kararın sonunda çok mutluyum. Yani belki çok büyük bir fırsat kaçırdım ama mutluyum.
Evet.
O başka bir şey. Yani orada ah keşkelerim olmuyor. Keşkeleri, çünkü dönüp bakacak vaktim yok. Orada benim bir omurgam vardı. O kararı öyle aldırdı anlamında. Bazen hiç farkında olmadan akıntıya kapılıp gittiğin zamanda da dönüp ah keşke bunu 2 sene önce düşünseydim ama yok, zamanı öyle gelmiş diyorsun.
Aynen,
evet.
Aynen öyle olmadı.
Peki gelecek projelerin neler? Yani yeni projeler var mı? Yeni bir şeyler var mı? Yani film yapmak istiyorsun, onu anladım. Onun dışında.
Yeni proje, ya bir tane şimdi bağımsız film var, çok yapmak istediğim, beni
heyecanlandıran. Biliyorum, ben biliyorum.
Evet. Ya o da böyle hani açtım ve
çok
daha birinci sayfadan o büyülü an oluştu ve konuşmaya başladık.
Evet.
O yüzden gerçekten çok heyecanlanıyorum ona.
Evet, o bağımsız projenin yaratıcıları benim çok sevdiğim insanlar, inşallah ne güzel. Ben de o işin içindeyim zaten.
Evet, biliyorum.
Evet, evet.
Biliyorum, onu çok yapmak istiyorum. Yani umarım şartlar oluşur ve bu yaz sete çıkabiliriz diye umuyorum.
Ben şarttan oluşacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada her zaman yaratıcı projeler öyle hemen üstüne atlanılmaz. Yani gerçek anlamda. Hani buradan 20 sene sonra da klasik olacak ya da 100 sene sonra da izlenecek filmlerin. Yavaş gidilir. O da öyle gidiyor ama olacağına inanıyorum. Ve o projeyi ben okuduğumda gerçekten seni gördüm.
Gerçekten.
Yani, evet, evet. Çok desteklediğim bir grup. Desteklemeye devam edeceğim o grupta.
Orada da enteresan bir şey var benim için. Yani şeye gideceğim biraz. Hani bu bizim dünyamızda diyeyim, bizim yaptığımız işteki o kategori edilme halimiz.
Evet.
Yani orada yönetmen benimle çalışmak istediğini söylediğinde ya Tuğba yapmaz onu gibi cevap.
Tabii ön yargılar zaten.
İşte bilmem ne. Yok çok para ister. Yok bilmem ne olur. Yani böyle bir şekilde bizim dışımızda kategorize ediliyoruz.
Evet,
ve bir
var.
Şey birileri ona inanmıyor. inanıyor veya inandırılıyor.
Tabii.
Ama öyle bir şey yok.
Ya yani... aslında sanal yani başarı yaptığın noktada birileri seninle ilgili hikayeler üretmeye başlıyor.
Aynen öyle.
Şimdi sen kameranın öndesin, ben arkasındayım. Benim için de aynı şey geçerli. Aslında bu ön yargıların, etiketlerin bitmesi gerekiyor.
Evet, kesinlikle. Çünkü
karşıdan aldığın hisle onu yapmaz. Nereden biliyorsun? Konuştun mu?
Aynen öyle.
Yani mesela kimse inan, benim telefonum, sen de öylesin. Biz seninle direkt konuşuyoruz çoğu zaman. Benim telefonum belki de 15 senedir falan herkeste var. Yani herkes bana ulaşabilir. Hani ulaşıp cevap almayan da çok zordur. Ya üslupsuzdur ya bir şeydir yani. Mutlaka dönerim. Ama mesela kibirli diye algılanırsın. Yani böyle enteresan
evet,
bir durumu var bu işin.
Maalesef öyle bir şey var. İnsanlar kendi yarattıkları hikayeye inanmayı seviyorlar birileriyle ilgili.
Evet.
Ama bu şekilde de öyle bir deneyimim oldu yani hani bu yani biz çok şaşırdık sen bunu kabul edince dediler.
Allah
nasıl
Allah.
Yani dedim çok güzel bir senaryo niye kabul etmeyeyim? Kabul
tabii.
Etmezsin dediler. Kim dedi neden dedi?
Tabii, yapmaz dedi o bak okumaz dediler.
Evet falan. Okumaz dediler işte bilmem ne yapmaz dediler.
İşte bu bazı konulmuş kavramlar var ya hani mesela benim mesleğim gereği hele felaket yani yapımcıysan yani hiç evet. Her şeyin halbuki hiç alakası yok yani ben aslında hizmet veriyorum her şey iyi olsun diye. Ama öyle işte o algılar benim dersimde söylediğim bir şey var. Başkasının deneyimi sana bilgi olmasın. Yani sen kendi deneyimini dene ve yaşa ve o
önemli.
Senin bilgin olsun.
Ay ne güzel.
Evet evet.
Çok önemli.
Onu söylüyorum. Bütün öğrencilerime de söylüyorum onu. Dolayısıyla benim herkesle deneyimim tek ve biricik. Yani senin de onlarla tek ve biricikti yani öyle düşünelim.
Aynen.
O güzel o filmde oynarsan harika ve daha çok yani işte film yapmak, yazmak vesaire. Ben senin sanatçı yönünün çok kuvvetli olduğunu hep hissediyorum. Sadece önünde değil, içte de bir şey var. İşte dediğim gibi bekliyorum heyecanla. Öyle söyleyeyim. Peki söylemek istediğin bir şey var mı?
Çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu vallahi. İyi ki geldin. Çok teşekkürler
Tuğba'cığım. İyi ki geldim. Ben teşekkür ederim.